Ayrım 29, sayfa 253. Esir şehrin fedaileri, Taylan Sorgun. Harbiye nezareti. Kroker baskın ertesi günü Harbiye Nezareti'nde itiraf devletleri yüksek komiserleri, İstanbul polis müdürünü de çağırmışlar. Bu ne haldir Kroker baskını, kimdir bunlar, ele neden geçmezler diye bağırmaktalar. İstanbul polis müdürü o gece gizliden dayı Maksut'a gitti, anlattı vaziyeti. Hepsi birden keyifle bastılar kahkahayı. Doktor Fahri, bakalım daha neler görecekler. Sabah vakti gelmekteydi ve esir şehir uyanmakta ve bir takvim yaprağı daha düşmüştü. Ve esirlik zamanı İstanbul'un bir yanında öfkeli Türk insanı, öteki yanında çürümüşlük, bir yanda esir şehrin fedaileri, öte yanda şampanya kadehleri ardındaki çürümüşlük ve esir şehrin güneşi yine solgun, martıları yine kederli. Miralay Galatalı Şevket defterine o sabah da not düştü. 1919 yılının baharında esirlik zamanları yaşanmakta. Lakin esirlik bize hiç yakışmaz ki. Esir olan ordu değil, saray ve sadrazamlık imzalamıştır o Mondros esirliğini. Aynı notları düşmekteydi defterine cephelerden dönmüş zabitler. Esir şehrin Türk mahallelerine binbir keder yığılmış. Baharın geldiğinden bile habersiz esir şehrin Türkleri. Ve matbuat. Doktor Münir o sabahki matbuatı, yani gazeteleri, büyük bir dikkatle gözden geçirmekte. Vakit akşam, Erenköy'deki ev, yüzbaşı dayı Maksut, teşkilatı mahsusacı Ahmet İlmi, Çamlıcalı Arif, Doktor Münir'e bakmaktalar sükutla. Doktor Münir birden başını kaldırdı. Şu Refik'i Cevat herifine bakın siz. Bütün iddiatçılar Bekir Ağa mahpushanesini boyladılar. Ama ihtilaf devletleri şikayetçiler. Dışarıda kalanlar hadise çıkarmaktalar. Demek ki bunların hepsi tıkılmamış hapse. Hangi taşı kaldırsan altından bunlar çıkıyor. Artık yapacak bir şey kalmamıştır. İtilaf devletlerine itaat etmek lazımdır, diye yazmış. Ahmet İlmi, işte Ali Kemal var bunların yanında, ötekiler var. Amma ve lakin zaman gelir ki, o zaman hesaplaşma vakti de gelmiş olur. Şişli'de iki kadın. Mustafa Kemal Paşa, yüzbaşı dayı Maksut'un sözüne ettiği Nihat Hala ile Nigar Hanım'ı merak etmişti. Yüzbaşı dayı Maksut'a bu iki teşkilat mensubunu tanımak istediğini emretmişti. Bir akşam üzeri Nihat Hala ile Nigar Hanım, Şişli'deki Mustafa Kemal Paşa'nın karşısındaydılar. İkram edilen kahveler içilirken Mustafa Kemal Paşa memnuniyetini ifade ediyordu. ''Siz Türk kadınları milletimizin iftihar edebileceği bir vazife içindesiniz. Tehlikelerden çekinmeden vazife aldığınızı bana bildirdiler. Tarih sizleri şükranla alacak. Ve bir gün bir zaman bu haller bitecek. İstiklalimiz temin edilecek.'' İki Türk kadını o gece sabaha kadar o saatleri konuştular. Nihat Hala hayatımın en bahtiyar saatleriydi derken Nigar Hanım benim de sözleriyle ona katıldı. Balıkçı Ali. Balıkçı Sandalcı Ali düşman donanmasından çıkarılan silahların deposunu dayı Maksut'a haber vermiş ve depo basılmıştı. Sandalcı Ali iki gün sonra yüzbaşı dayı Maksut'a gitti. Desem mi, demesem mi diye düşünürken ona bakmakta olan Doktor Fahri, de bakalım, çekinmeye lüzum yoktur. Sandalcı Ali rahatlamıştı. Derim ki ben başka vazifelere talibim. Kara Kemal Bey'imizin kurduğu esnaf teşkilatına da mensubum. Dayı Maksut ile Doktor Fahri birbirlerine baktılar. Dayı Maksut kapıdaki çavuşa emir verdi. Kimse girmeyecek. Girdi mi yanarsın ki çıra gibi. Kapı kapatıldı. Dayı Maksut masanın üzerine bir Kur'an, bir de Türk bayrağı koydu. Yanına bir silah. Balıkçı Ali'ye söyledi yemini nasıl yapacağını. Sandalcı Balıkçı Ali koydu elini onların üzerine. Ve yemin etti ki memleket üzerine, vatan üzerine. Harbiye Nezareti. Beyazıt'taki Harbiye Nezareti kapısından işgal devletlerinin komutanlarının yanlarında yaverleri ve süslü üniformaları ile girip çıkmaları, Harbiye Nezareti'ndeki emredici halleri, zabitleri ve cephelerde onca zaman savaşmış komutanları öfkelendirmekteydi. Genç zabitler gözden uzak köşelerde ne yapılacak sualinin cevabını aramaktalar. Öfkeler dağ gibi, suskun bir yanardağ sanki. Teğmen Salim silahı. Harbiye nezaretinde vazifeli Teğmen Salim, o yanardağ gibilerinden koridorda dalgın yürümekte, birden birisinin kendisine çarptığını hissetti. Baktı ki göğsünde sıram sıram madalyalar bir işgal devleti generali. Bir an durakladı. General yüksek sesle bir şeyler söylüyor, azarlar gibi. Teğmen Salim birden asker ceketinin içindeki belindeki silahına doğru elini uzatırken bir yüzbaşı kolunu tutuverdi. Dur yapma. Yüzbaşı Teğmen Salim'in ötekiler gibi hangi öfkeleri taşıdığını biliyordu. Vuracaktım. Yüzbaşı bildiği yabancı dille işgal devleti generaline bir şeyler söyledi. Ses tonu yüksekti. General söylenerek ilerlemeye başladığında Teğmen Salim yüzbaşıya ''Burası kimin vatanı? Burası kimin harbiye nezareti? Bıraksaydınız vuracaktım onu. Vurmalıydım ki anlamış olsunlar.'' Yüzbaşı kaç cepheyi birden görmüştü. Dayı Maksud ile de irtibatı vardı. Bak Teğmen, şimdi icap etseydi seninle beraber ben de aynı şeyi yapardım. Amma ve lakin herhalde ve muhakkak gelecek zamanlar için önemli vazifeler bekleyecek sizleri, hepimizi. Şimdi anladın mı neden kolunu tuttum? Tabii bu iş böyle kalmayacaktı. Teğmen Salim sadrazamlık emriyle tevkif edilip Bekir Ağa mahpushanesine konulmuştu. Ve Kocaeli haritası. Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri Cevvat Abbas'ın gönderdiği haber teşkilatı mahsusacı Ahmet Hilmi'ye ulaşmıştı. Yüzbaşı dayı Maksud Doktor Fahri ile birlikte Beyoğlu Havva sokaktaki Salih Fransa'nın evindeki öteki karargâhta beklemekteydiler. Gece geç vakitte Cevat Abbas Kocaeli ve havalisinin bir haritasını masanın üzerine yayarak geri çekildi. Mustafa Kemal Paşa Ahmet Hilmi'ye Kocaeli ve havalisinde sizlerden kimler vardır? Ahmet Hilmi çok düşünmeden tanırsınız Enver Paşa'nın yaveri de olan İzmitli Mümtaz'ın bir yakını aynı zamanda o da bizdendir. Emriniz ne olacaktır? Mustafa Kemal Paşa'nın emri o havalinin durumunun tetkik edilmesi oldu. Konuşmalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürmüştü. Fransa'nın evinden çıktıklarında birbirlerine sordular. Mustafa Kemal Paşa ne yapmak istiyor? Anadolu'ya tayin meseleleri harbiye nezaretinde konuşulmakta. Doktor Fahri söze noktayı koymuştu. O Mustafa Kemal Paşa'dır. Bizim vazifemiz emirlerini yerine getirmek. Sonrası onun bileceğidir. Bir esir şehir gecesi de böyle bitiyordu. Yüzbaşı Nedim ve oğlu. Yüzbaşı Nedim kalmış Kafkas dağlarındaki vuruşmalarda, kabri meçhul, meçhul kabirdeki Yüzbaşı Nedim'in oğlu Oğuz, Oğuz elindeki gazeteyle Nihat Hala'nın konağının kapısını çaldı. Nihat Hala bahçede oturmakta, Nihat Hala'nın gözleri dolu dolu. Gel bakalım güzel adlı, güzel Oğuz adlı çocuğum, şehit baban ne de güzel at seçmiş sana. Derdi ki bana bak Nihat Hala bu Oğuz çocuk büyüdü mü adı gibi olacak. Civan Mert olacak. Vatana sahip vatan evladı olacak. Öyle derdi baban evlat. Oğuz çocuk ve Ali Kemal. Oğuz çocuk baktı Nihat Hala'nın gözlerinin içine. Sanki onca ateş çemberi içinde kalmış babasından yadigar sözler döküldü ağzından. Babamın dediği gibi olmaktayım vasiyettir. Ve lakin hala kalmış babam Kafkaslar'da memleket için. Velakin Nihat Gala, bak şu yazıyı, Ali Kemal yazmış. Babam gibilere kötü sözler yazmış. Peki ne yaplar babam ve babam gibiler? Neden kaldı babam Kafkas dağlarında? O dağlardaki kabri bile bilinmez şimdi. Oğuz oğul dinle. Nihat Hala daldı ve apansız başladı konuşmaya. Bak adı güzel evladım, yedi düvel derler ya, saldırdı üstümüze. Yalnızca Kafkaslar mı? Değil, adı güzel Oğuz. Rumeli, çöller, Iraklar, Suriyeler, Filistinler. Saymakla bitmez oğul. Babangiller dövüştüler onlarla, karşılıksız vatan sevdasıyla. Ateş çemberleri içinde kaldılar. Hiç de yenilmediler, amma ve lakin saray imzaladı şu Mondros'u. Velakin şimdiki zamanda yoktur yenilmeyi kabullenmek. Bak göreceksin zaman neler yazacak. Yüzbaşı dayı Maksud, Divitçilerden İhsan Bey, teşkilatı mahsusacı Ahmet Hilmi, Nihat Hala'yı ziyarete gelmişlerdi. Ama asıl iş yeni ele geçen silahların yine mahzende saklanması. Çocuk konuşmasını kesmişti. Ahmet İlmi dayı Maksud'a baktı, anlamışlardı. Oğuz çocuk askeri mektebe gitmeliydi. Lakin Oğuz çocuk itiraz etti. Şimdi ben isterim ki babam gibi savaşmakta olayım. Nihat hala yedi düvel dedi. Yedi düvel mi yaman, biz mi yaman, görmeli alem. Ama ve lakin şimdi cephe yok demekteler. Peki ne zaman olur cephe, ne zaman açılır? İhsan Bey Ahmet Hilmi'ye, babasının evladı, bizim teşkilat-ı mahsusada bir vazife verilmişti. Yaptı vazifesini. Derim ki alalım dayı Maksut'un yanına, pişsin demir çelik ocağında pişer gibi. Sonrasına bakarız. Oğuz çocuk yaşından öte göstermekte ve Mustafa Kemal Paşa'nın gizli teşkilatında haberci oldu o gece ve olmuştu esir şehrin bir fedaisi. Öyle bir harp ki, Mustafa Kemal Paşa'nın harbiye nezaretine gidiş gelişleri sıklaşmıştı. Arada bir albay İsmet Bey'le de görüşmekte. Harbiye nezareti koridorlarındaki zabitler merak içindeler. Ne oluyor soruları dudaklarda ve fısıldanmalar halinde. Mayıs ayının başlarına doğru gelinmekte. Bir Anadolu'ya tayin lafı birkaç kişi arasında geçmekte. Şakir Paşa bazı geceler Mustafa Kemal Paşa ile uzun konuşmalar yapmakta. İşte öyle bir zamanın bir gecesinde İttihatçı Erkan Harp bir alayı Galatalı Şevket, Doktor Fahriye ve yanındakilere ''Sanırım öyle bir harp olacak gibi. Mustafa Kemal Paşa baskıncıdır. Koymuş ise aklına görülmedik bir haber başlayacağız demektir. Ve bence koymuştur ki aklına, İstanbul'da kurmuştur bizim teşkilatı.'' Bir de ne yacağına geldi Yüzbaşı Baki. Kehribar Ali, Rumeli'li Deli Ömer, Zeybek, Deli Zeybek, Kör Çavuş az ileride beklemekteler. Balıkçı Sani Reis'ten yeni baskın emirlerini. Miralay Galatalı Şevket Yüzbaşı Baki'ye baktı. Sevindin çocuk gibi. Harp var, belki görülmedik biçimde olacak demekteyim. Sanki cephedeymişsin de hoplayacak gibisin taarruza. Dur hele, bir başlasın bakalım. Eğer başlatırsa Mustafa Kemal Paşa. Lakin neden o? Yüzbaşı Baki duraladı bir an ve sonra hep Mustafa Kemal Paşa denilmekte. Başka komutan yok gibi. Nedendir? Emrinde çalışmıştım lakin merak da ederim. Miralay Galatalı Şevket Yüzbaşı Baki'ye baktı. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'dan başkası yapamaz bu işleri. İyi plan yapar. Plan yaptı mı baskını verir. Baskın verdi mi durdurulamaz. Güç yetmez durdurmaya, ondandır. Bir de hep kazanmıştı cephelerde. Öylesi başkaca yoktur ki. Esir şehir İstanbul, ne hazin bir manzara. Yedi düvel askerleri caddelerde, sokaklarda dolaşmaktalar. Marmara'nın mavi suları gri yedi düvel donanmasıyla örtülmüş gibi. Türk İstanbul'un yoksullaşan insanları, cephelerde kalan yeri bilinmez şehitlerin fotoğrafları evlerin duvarlarında. Onca yıl soluksuz dövüşmüş Türk zabitleri, Türk askerleri bu hazin manzara dairinde bir bayrak açacak ve haydi başlıyoruz diyecek. Bir komutan beklerken gözlerindeki derin öfke, o bekleyiş tek teselli. Komutanlar, Mustafa Kemal Paşa Şişli'deki evinden camdan dışarı bakarken o hazin manzarayı düşünmekte. Salondaki koltuklarda Erkan-ı Harp Muğlalı Mustafa, Erkan-ı Harp Galatalı Şevket, Yüzbaşı Dayı Maksud, Teşkilat-ı Mahsusacı Ahmet İlmi, Doktor Fahri, Balıkçı Salih Reis salonun derin sessizliğinde. Ve camın önünden ayrılan Mustafa Kemal Paşa hazin bir manzara derken cephedeymiş gibi ve sanki hücum emri verecek gibi. Mustafa Kemal Paşa söze başlayınca dayı Maksud masanın üzerine İstanbul'daki teşkilat merkezlerini gösteren küçük haritayı koydu ve geri çekildi. Haritanın üzerindeki teşkilat merkezine bağlı semt teşkilatlarının başındaki isimleri ve teşkilat yerlerinin isimleri. Mustafa Kemal Paşa haritayı tetkik ettikten sonra eksik yer var mı, hangi mahal noksansa tamamlanması icap eder derken dayı Maksud teşkilatın bütün semtlere yayılmış olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Paşa memnundu. Komutanların gözlerinin içine bakarak bu kahramanlar katiyen unutulmayacaklardır diyordu. Temizlenmiş çapraz. Balıkçı Salih Reis'in gezi merkezlerinden olan evindeki masanın üzerindeki temizlenmiş çapraz fişeklik ile parabellum ve beşli Alman mavzerine bakan Miralay Şevket Salih Reis'e ''Yeniden sefere çıkacak mısın gibi halledersin?'' derken teşkilatı mahsusacı Ahmet İlmi ''Bizim teşkilatı mahsusacılar dayanamazlar durgunluk zamanlarına.'' ''Eh Salih Reis şimdiki zamanda uğraşmaktadır ama başka işlerle küçük vuruşmalarla yetmez ki.'' diye tamamladı sözleri. Yüzbaşı eczacı Celal birden bozdu az konuşmaklığını. ''Emperyalistler yani milletin sözüyle yedi düvel ile onca cephelerde vuruştuk. Zümrüt-ü Anka'yı aradık Kafkas dağlarında, Türk illerinde ve lakin geldik durduk buralarda.'' Odada derin sessizlik bahta kahredercesine. Kara Kemal Bey. Doktor Fahri odadaki kahreden sessizliği bozdu. Bekir Ağa mahpushanesinde yüzbaşı Şadi'ye uğradım. Kara Kemal Bey'imiz kendilerini ziyaret eden Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş. Mütarekenin ikinci gününde gitmiştim kendilerine. Şimdi şarkı Anadolu'nun içlerine çekilip yeniden vurmak zamanıdır demişti. Dayı Maksut söze atıldı birden. Kara Kemal Bey'imiz koca iddiatçı küçük efendi derdik ya, sever Mustafa Kemal Paşa'yı, derin hürmet duyar. Enver Paşa dahi oturamazdı Kara Kemal Bey'imiz karşısında izinsiz. Anadolu'dan vuracak. Teşkilat-ı mahsus Hacı Ahmet İlmi Erkan-ı Harp Miralay'ı Galatalı Şevket'e merakla sordu. Tahminim vardır ama Erkan Arp aklı ne der Mustafa Kemal Paşa'nın bu gizli hazırlıklarına, harbiye nezaretindeki faaliyetlerine? Miralay Galatalı Şevket sevdirmeden girdi söze. Bana kalırsa Anadolu'dan vuracak emperyalizmi, bir öfkesi vardır. Selanik'te sohbetlerde Osmanlı'nın çöküşünün ardında hep emperyalistlerin olduğunu söylemez miydi? Söylerdi. Bir zaman gelecek belki toptan hesaplaşma zamanı olacak dermiş. İşte bu hazırlıklar Anadolu'dan vurmak içindir. Öyledir kurmayca düşüncem. Masadaki harita. Yüzbaşı Dayı Maksut masanın üzerine İstanbul haritasını yaydı. İşaretli yerler silah depolarıdır. Tam bilemem ama tahmin ederim. Miralay der ki Mustafa Kemal Paşa Anadolu'dan vuracak. Peki bizden neden istemiştir Mustafa Kemal Paşa silah depolarının yerlerinin tespitini? Hem de büyük sırdır diyerek. Ahmet İlmi birden balıkçı Sadir Reis'e baktı. Bahse varım ki Sadir Reis, bu depo işi vazifesi sana düşer. Peki Mustafa Faruk nasıl bir haberle geçti bandarma yolu ile Albay Bekir Sami Bey'in yanına? Balıkçı Salih Reis, o zaman Kehribar Ali, Rumelili bizim Deli Ömer, Deli Zeybek, Teğmen Nuri Bey ve ötekiler kalır benimle. O depoları basmak da silahları almak da kolaydır. Sonra takalarla bandırma ve ötekileri İnebolu. Asıl İnebolu mühimdir, orası millicidir. Yüzbaşı Eczacı Celal, silah depoları, şimdi bir de bunun yanına Kemal Paşa'nın Adana'daki karargahından ayrılmadan önce silahların bir kısmını teşkilat-ı mahsusacı Kuşçubaşı'nın Manisa'daki çiftliğine gizlice gönderttiğini koyunuz. Evet, Paşa Anadolu'dan bakacak. Baskına gidiş. Yüzbaşı Celal sözünü bitirmekteydi ki emir çavuşu cephe öfkesiyle geldi duraksamadan. Yüzbaşım, şimdi haber alınmıştır ki Şile'de Pontusçular bizim bir köye baskın vermişlerdir. Haber bize ulaştığında vuruşma ihtimalen devam etmekteymiş. Balıkçı Salih Reis, vuruşmakta olanlar derhal Yüzbaşı Şükrü Bey adamlarıdır. Yetişmek icap eder. Ve birden Şile yollarına düşüldü. Kapıdan çıkarılırken cephane depoları haritası bir teneke içinde yanıyordu. Sır vardı Şile dönüşü, Dayı Maksut Miralay Galatalı'ya köy gece baskın yemiş, 8 şehit, lakin icabı yapılmıştır. Pontusçular bir zaman ayağa kalkamazlar. Şile vuruşmasından bir zaman geçti ve bir gece vakti Rumelili Deli Ömer binbir keder içinde... Rumeli bizim memleket, Salih Reis, Ahmet İlmi Bey bilirler oraları, teşkilat-ı mahsusa zamanları. Manastır, orada vardı bir mektebi askeri. Kemal Paşa'mız oradanmış. Rahmetli Yakup Cemil Bey de gelmişti bir zaman Rumeli'ye, teşkilat-ı mahsusa mensubu olaraktan. Çok vatan evladı verdi toprağı Rumeli. Ve Rumelili Deli Ömer birden gitti bahçenin öte yanına uzaklara bakmakta. Deli Zeybek anlamıştı halini Ömer'in. Aklına düştü yine Rumeli ve de Rumeli'deki sevdalısı. Şimdi kalır öyle orada, dokunsan ses vermez, ölmüş gibi. Çakırcalı dağlar. Ve birden atıldı söze Deli Zeybek. Derim ki gelse tam bir zaman Çakırcalı Efemizin aydın Muğla dağlarına yaslansak. Yedi düveli mi dersiniz? İşte başlasak vuruşmaya. Şad olur ki Çakırcalı Mehmet Efemizin ruhu. Belki bakar yukarılardan vuruşmamıza. Köylüye zulmeden de hesap keserdi Efemiz. O dağların fermanı ondaydı. Ve de şimdi yaşasaydı ve de duruşma zamanı olsaydı, yedi düveliyle o Efe sesi bir yüksek çıkışsaydı yankılanırdı dağlar ovalar. Yedi düvel duyardı Efemizin sesini. Lakin işte şimdiki zamanda biz varız. Hey, duyar mısın sesimi Çakırcalı Efemiz? Ve gözleri dolmuştu Miralay Galatalı'nın esir şehrin bir gecesinde. 29. ayrımın sonu. Sayfa 262.